Merhabalar. Bir pazartesi öğlen daha Akıntıya Karşı'yla bir aradayız. Dediğim gibi hep her hafta beklediğimden bir hafta daha uzun oluyor. Ben her hafta bir sonraki hafta için ya konuşacak konu bulamayacağım ve bitireceğim diye bakıyorum ve sonunda buluyorum bir konu. Bu hafta içinde bir konu buldum. İsterseniz işin eğlenceli kısmıyla başlayalım. Vallahi bilmiyorum Türkiye'de ne kadar meşhur. Nicki Minaj diye bir rapçi hatun var. Yani ben daha önce bilmezdim açıkçası. Adını duymuştum bir şekilde ama hala da şarkılarını dinlemişliğim yok. Çok raple ilgilenmediğim için olabilir. Ama bu hanımefendi bir tweetiyle geçen hafta neredeyse Amerikan medyasının tamamını işgal etti. Avrupa'da da epey bir eğlence konusu oldu bu. Kendisi o tweette diyor ki, yahu benim Trinidad'da yaşayan kuzenimin bir arkadaşı aşı olmuş, testisleri şişmiş, balon gibi olmuş ve iktidarsız da olmuş. Buna acayip eğlendi herkes. Yani gidip kendin yerinde gördün mü filan sorusundan başlayarak. Ama eğlenmeyenler de vardı. Bunlar Trinidadlılar. Çünkü Trinidad, bilen vardır bilmeyen vardır, Karayipler'de Trinidad ve Tobago adlı minnacık bir devlet, 1,5 milyon nüfusluymuş ada ve kendilerini dünyaya tanıtmak, işte turizm önemli bir gelir kaynakları filan için epey uğraşırlarken birdenbire bu sevimsiz tweet ve onun üzerine yaygınlaşan tartışmalarla alay konusu oldukları için çok sinirliler bu olaya. Ben vallahi bir şey izledim, bir haber yorumcuyu izledim. Onların çok da güzel bir İngilizceleri oluyor. Bu Karayip'te özel de bir aksanmış meğerse Trinidad aksanı. Böylece onu da iyice tanımış oldum. Arkasından Sağlık Bakanı kalktı bir yayın yaptı. Amerika'da çeşitli televizyon programlarına çıktı. Bunların şeyi... Zaten resmi dili İngilizce, o yüzden hani iletişim güçlüğü de çekmiyorlar ama çok tatlı bir İngilizce. Ya yok böyle bir şey, yani bize rapor edilmiş, hani zaten ülkenin nüfusu 1,5 milyon. Böyle rapor edilmiş aşı yüzünden kısır kaldığı, iktidarsız olduğu, yok testisleri şişti, balon oldu filan diye rapor edilmiş bir vaka bile yok. Bu hanımefendi, çok kibar davranıyorlar yine, çok meşhur ve Nicki Minaj'ın bu tweet'i bu arada yaklaşık 4-5 milyon paylaşım almış. Yani Trinidad'ın nüfusunun 3-4 katına ulaşmış bir tweet. Yani böyle bir şey söylenmiş ama bunun aslı nedir diye. Neyse, Amerikalılar çok iyi eğlendiler. Fakat bu tabii bu kadar yaygın paylaşılmasa da bizim artık iyice aşina olduğumuz bir hikaye. Ben Twitter'da özellikle bu aşı ve aşı karşıtları, aşı yandaşları vesaire tartışmalarını izliyorum elimden geldiği kadar. Mesela geçen birkaç gün önce ya da dün bile olabilir şöyle bir yazışma izledim. Bir yandan insan çok gülüyor, bir yandan ama kanınız donuyor filan. Yani bir kişi, yahu ilkokul öğrencisi olan oğlum aşı yapılmadığı için o yaş grubuna da şu anda evde 39,5 derece ateşle yatıyor. Ateşi nasıl indireceğimizi bilemiyoruz. Ve Covid-19 teşhisi de konuldu, pozitif testi. Bize bulaşmadı Allah'a şükür çünkü biz aşılıyız. Fakat ne yapacağımı da bilemiyorum. Hastaneye götürsem karantinaya alacaklar, evde geçirebilir mi falan diye son derece üzgün bir tweet atmış. Bir sürü insan da geçmiş olsun diyor. Ama şöyle cevaplar var. Ya grip gibi bir şey Allah aşkına. 2 gün ateşi çocuk zaten yüksek kalır geçer şimdi. Covid diye niye ortalığı velveleye veriyorsun diye başlıyor. Yani tabii Twitter'da şeyi görmüyorum. İnsanların bunu yüksek sesle nasıl söyleyeceklerini görmüyorum tabii ama yani okuduğunuzda ton tam olarak bu. Ya kardeşim ya. Tavrı var. O çok belli. Birileri de ya ayıp adam senin bu yaptığın yani adam çocuğum diye ağlıyor ve sen buna ne diyorsun? Grip gibi bir şey. Geçer 2 günde diyorsun. Bu arkadaş hemen tabii ki Twitter'da gururumuzun incinmesine ya da ettiğimiz lafın alkışla karşılanmamasına hiç alışık değiliz, sevmiyoruz bunu. Derhal çok sinirlenip buna ya yalan zaten bu Covid şimdi yani aşı maşı. Şimdi benim morgda çalışan bir arkadaşım var. Valla ondan öğreniyorum ben işin gerçeğini. Ha biz bilmiyoruz. Bir kere oraya getirilen bütün mevtaların hepsi aşılıymış. Şimdi okuyup geçebilirsiniz tabii ama yani durup düşününce bir komik geliyor değil mi? Yani hadi morga bir takım hayatını kaybetmiş insanlar getirildi. Tamam bunların üzerine ölüm nedenleri yazan bir takım belgeler de muhtemelen vardır. Ama aşılı olup olmadığını nereden bildin? Yani ne yapıyorsun? Morga getirilen herkesin kanındaki antikor seviyesine mi bakıyorsun? Yani çünkü bu herhangi bir ölüm raporu da yazmaz. Ama işte arkadaştan arkadaşa, arkadaştan öteki arkadaşa, kuzenden kuzenin arkadaşına geçtiği zaman hikaye gördüğünüz gibi dallanıp budaklanabiliyor. Ve bambaşka hikayeler, hikayelerin içinde hikayeler çıkabiliyor. Bizim sorunumuz ne? Buradan gelmek istediğim aslında başka bir yer. Yoksa yani aşı karşıtlığı mıdır, aşı taraftarlığı mıdır tartışmasına hani bir tuğla da ben koyayım derdinde değilim. Koydum zaten ilk yayınımda o konudaki kanaatimi söyledim. Tekrar tekrar söylemekte büyük bir fayda da yok. Ama şöyle bir çağda yaşamaya başladık. Twitter çağı diyelim isterseniz. Başka 1.000 tane daha adı var da. Bu çağda hakikatle yalan, hakikatle dedikodu, hakikatle abartı arasındaki kelimeyi affedin, semantik fark, anlam bilimsel fark diyelim, ortadan giderek kalkıyor. Çünkü Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da söylediğiniz her şey yanınıza kalıyor. Facebook'ta bir arkadaşım adı lazım değil. Ya bu sosyal medyaya giriş, kardeşim böyle sahte isimlerle, nicklerle, namı müstearlarla olmamalı. Herkes kendi adıyla girmeli diye bir paylaşım yaptı. İlk önce bir hak verdim içimden. Yani yüreğim ondan yana çarptı. Çünkü ben ta Ekşi Sözlük zamanından beri, daha bütün bu diğer sosyal medya unsurları yokken, bir nick arkasına saklanıp gerçek hayatta etmeye asla cesaret edemeyecekleri lafları büyük bir kahraman edasıyla eden insanlara zaten son derece sinir olur. Yani o küfür et yanına kalsın. Ne de olsa kimse senin ne olduğunu, kim olduğunu bilmiyor. Küfret, hakaret et. Ne de olsa sokakta senin yakana yapışıp suratına bir tane çarpma şansın yok. Kim olduğunu bilmiyorum çünkü. Çok sinir olurdum. Fakat tabii bu işin bir de öteki yanı var. Sosyal medyada bir sürü ifşa paylaşımı oluyor. Bir sürü kadın Yahu kocam beni dövüyor diyor. Bir sürü genç kız babam bana şöyle bir zulüm ediyor diyor. Ve bunu adıyla yapması mümkün değil. Hayatı gider. Dolayısıyla yaptığınız işe ya da ne dediğinize bağlı olarak bunu kendi kimliğinizi açıkça ortaya koyarak yapabilirsiniz ya da yapamayabilirsiniz. Eğer sosyal medyada kimlik kontrolü yapılsaydı eğer, ki bu da sevimsiz çünkü polis kimlik sorar durumu çıkıyor ortaya, o zaman ne tahrir tahrir olurdu, ne gezi gezi olurdu, ne Zuccotti Park Zuccotti Park olurdu, Arap Baharı yatardı. Çünkü sonuç olarak bütün bu olaylarda insanlar Twitter üzerinden, bir kısmı Facebook üzerinden örgütlendi, birbirini buldu. Ve bütün bunları açık açık kimliklerini gözeterek yapsalardı, anında olmasa bile çok kalabalıktı ben çünkü. Ama işler yatıştıktan sonra geriye dönüp o hesaplardan kim ne demiş, kim nereye maske götürmüş, kim nereye gaz maskesi götürmüş, kim kimden yemek istemişler ortaya çıkardı. Bütün bu insanların da başı belaya girerdi. En ağırı, yani Lenin yazdığı her şeyi Vladimir İlyich Ulyanov adıyla yazsaydı, Troçki yazdığı her şeyi Lev Davidovich Bronstein adıyla yazsaydı, muhtemelen Rusya içinde ya da Rusya dışında Çarlık polisinin, Çarlık gizli polisinin adamları bunları kadar vururdu. Dolayısıyla tarihte birçok şey de farklı cereyan ederdi. Demek ki her zaman keyfimizce gerçek kimliğimizi her ne kadar bunu tercih etsek de kullanmamız mümkün olmayabiliyormuş. O yüzden evet ilk anda doğru yahu yani bu sahte isim arkasına gizlenip keyiflerince saydıran trollere de bir dur demek lazım anlamında. Ya evet hakikaten herkes kendi adını kullansın demek içimden geliyorsa da bunu meşru olarak savunmak mümkün değil. Üstelik başladığımız konuda zaten buna çok uygun değil. Çünkü şu anda aşı karşıtları büyük ölçüde kendi kimlikleriyle varlar orada. Bağırıp çağırıyorlar, bir sürü bilgi saçıyorlar ortada. Üstelik bunların bazıları adlarının önünde DR, Prof filan yazan insanlar. Bilir bilmez konuşuyorlar ama biliyormuş gibi yapıyorlar. Bunların bir kısmı zaten kendilerini sadece sosyal medyada değil, televizyona filan dağıtıyorlar ama televizyonda pek de konuşturulmuyorlar. İşte çıkıp miting filan yapıyorlar. Ama bunu da bir kere yapabilirler. Yani kaç defa aşı karşıtı miting düzenleyebilirsiniz. Benim yaşadığım mahallede, Berlin'de yaşıyorum. Benim yaşadığım mahallede bunlar haftada 2-3 gün çıkıyorlar. Hepsi orta yaşın üstünde. Son derece sevimsiz görünümlü insanlar aslında. Ve bunu da sözüm ona özgürlük adına yapıyorlar. Devlet bizim üstümüze çöktü. Özgürlük adına yapıyorlar dediğimde bunları solcu filan zannetmeyin. Çünkü genellikle solcularda var tabii bu arada. Onu da haksızlık etmeyeyim geçerken. Ama genellikle özgürlük kelimesini özellikle Kuzey Avrupa'da kullanan bir sürü faşist de var. Bunlar iktidardan çok uzak yerlerde durdukları için şimdilik özgürlük onlar için çok anlamlı bir kelimeymiş gibi duruyor. İktidarı biraz yaklaşsalar merak etmeyin söylemlerinden özgürlük düşer onların. Tam tersine düzen, disiplin filan demeye başlarlar. İktidarın yakınlarında oldukları zaman. Uzaksalar özgürlük diyecekler. Neden? Çünkü şeye çok inanacaklar. İktidardan bir komplo yoluyla uzakta tutulduklarına o kadar inanıyor olacaklar ki tabii ki özgürlük diyecekler. Çünkü özgürlük nedir? Komploları ortaya çıkarma özgürlüğü bir kere. Dolayısıyla bunların hepsi aslında bir yandan da komplolara çok inanıyor. Ve maalesef sosyal medya bu komplo teorilerinin en kolay yaygınlaştığı yer. Neden? Çünkü hafızası balık hafızası. Ortaya atıyorsunuz, sonra da geçiyor. Bir takım insanların hafızaları olduğu için geriye dönüp ya bu yalandı diyor. Ama geçmiş olsun, ilk yalan yüz binlerle paylaşıldı. Ya da Nicki Minaj örneğinde olduğu gibi milyonlarla paylaşıldı. Sizin zahmet edip araştırıp ya bunun aslı astarı yokmuş meğerse dediğiniz paylaşımı 2000 kişi görecek. O da merak ederse. Dolayısıyla bir zamanlar bizim abartılı bir terim olarak kullandığımız çamur at izi kalsın aslında şu anda içinde yaşadığımız hakikatin ta kendisi. Evet, çamur sürekli atılıyor, sürekli de izi kalıyor. Üstelik bu bildiğiniz yıkayınca çıkan çamurdan da değil, yağlı, pis, yapışkan bir çamur. Yıka yıka gitmiyor. Bütün bu komplo teorisyenlerinin güvendiği temel şey de bu zaten. Atarız, yapışır kalır orada. O ekrana yapışır o. Bir daha da kurtuluş yok. Birileri ya bu çamur desin, silemez, atamaz. Komplo teorisyenlerine geçtim. Herhalde anlaşılmıştır. Ben bunu konuşmaya daha başından aşı karşıtları üzerinden başlarken aşı konusunda tereddütleri olan insanları kastetmedim. Aşı konusunda tereddütü olan insanların çeşitli anlaşılabilir yanları var. Yeterince araştırma yapıldı mı yapılmadı mı? İlaç şirketlerinin bu işi düzgün yapıyor olduğuna ne kadar güveneceğiz, güvenebilecek miyiz? Bu konularda tereddüt varsa insanların bunu dile getirmek tabii ki haklı. Ama bu konuyu tartışıp karşılarındaki insanları ikna etme ya da onlar tarafından ikna edilmeye de açık olmaları gerekir. Benim kastım diğerdir, yani komplo teorileri. Derimizin altındaki çipler 5G niyeyse tarafından etkileniyor olmamız, Bill Gates'in bu işte nasıl bir çıkarı olduğu filan. Bütün bunlar gırla gidiyor. Amerika'da aşı karşıtlarıyla QAnoncular arasında müthiş bir örtüşme var mesela. Yani bakıyorsunuz iki grup birbirine şöyle çakışıyor. Aynı, tamamen aynı insanlar değil. Her aşı karşıtı QAnoncu değil. Her QAnoncu da aşı karşıtı değil. Mesela Trump değil. Aşılarına oldu ve olundu. Ama büyük bir örtüşen ortak taban var aralarında ve QAnoncuların nelerin komplo olduğu konusundaki görüşlerini aşağı yukarı biliyoruz. Ve sosyal medya olmasaydı QAnon diye bir şey olmazdı. Ki bunlar şu anda hatta uzunca bir süredir, yani seçim, Amerikan seçimlerinde geçen yıl başlayan bir süreçle mümkün olduğu kadar sosyal medya tekelleri tarafından kontrol ediliyor. Yani ya platformlardan atılıyorlar ya da en azından paylaşımlarının üstüne ya biz kontrol ettik bu paylaşımın aslı astarı yoktur diye notlar yazılıyor. Trump'ın kendisi biliyorsunuz hepsinden ihraç ediliyor. Ama o zaman da kişisel podcastleri var bu insanların. Oradan yayılıyorlar. Ha oradan yayılsınlar, o çok önemli değil. Çünkü sonuç olarak kişisel podcastler eriştiği kitle açısından son derece sınırlı. Twitter'da özellikle bir de troll zihniyetine sahipsiniz ve çok paylaşılan birinin arkasına takılma diye akıl ediyorsanız, yoksa kendi kendine yazıyorsa zaten 100-200 tane takipçisi var, ne olacak yazsın. Ama hayır, öyle değil. Bunlar çok da uyanık oldukları için bakın yüksek takipçili birine ya cevap yazıyorlar ya ona ekleniyorlar. Böylece bütün bu saçma teorilerini, saçma diyorum çünkü bu arkadaşların içinde düz dünyacılar da var, yaratılışçılar da var. Yani saçma sapan ne ararsanız var. Ay'a hiçbir zaman gidilmediciler var mesela. Efendim bu 1968-69'daki bütün o Apollo misyonu ve ayda yürüme şeyleri, bütün bunlar aslında neredeydi? Galiba Arizona'da bir stüdyoda çekildi. Diyenler var. Var oğlu var. Yani bunlara her birine kendilerini ciddiye alıp cevap yazmaya kalksanız ömrünüz bununla geçer. Halbuki herkesin işi gücü var kardeşim. Hani bizden uzak Allah'a yakın olsunlar deyip uzak duruyoruz kendilerinden. Ama bu aşı meselesinde bunlar çok önemli hale geldi. Neden? Çünkü herkesin canını yakan bir konu. Yani Ay'a gidildi mi gidilmedi mi? Allah aşkına yani kim kafayı yoracak bu konuyla? Gidildi diyorlar, inandık. Gördüğümüz fotoğraflar da ikna edici geldi. Colorado'da mı, Arizona'da mı, her neyse oradaki stüdyoda çekildi hikayesi biraz karışık filan deyip geçebilirken, bu konuda zaten bazı tereddütlerimiz varsa, zaten ilaç şirketlerine pek de güvenmiyorsak, herkesin böyle bir içi kıpırdıyor. Tabii ondan sonra çipleri, Bill Gates'leri, işte garip denenmemiş sıvı laflarını görüp uzaklaşıyoruz, o ayrı. Ama yani insanları canlarının acıdığı yerden yakalamayı gayet iyi biliyor bu troller. Bütün bunlar da maalesef son 10-15 yıldır yaygınlaşan sosyal medya sayesinde bu kadar önemli hale geldi. Peki neydi problem? Çünkü Türkiye, Rusya, Çin, Hindistan gibi ülkelerde yani bir tür popülist, otokratik rejimlerin hüküm sürdüğü ya da hakim olmaya çok yaklaştığı ülkelerde insanların bir araya gelip topluca bir şeyler yapma olanakları giderek azaldı. Sonra da üstüne Covid-19 belası çıktı. İyice azaldı. Artık sokaklar bizim değil. Meydanlar bizim değil. Meydanları arada bir aşı karşıtlarına ödünç veriyorlar. Ama biz çıksak ve aşı yaptırın diye bir miting yapmaya kalksak muhtemelen Covid-19 bahanesiyle yasaklarlardı. Bu dediğim ülkelerde yani daha ziyade şarkta olan ve popülist ve otoriter rejimlerin hüküm sürdüğü ülkelerde böyle. Peki Avrupa'da, Amerika'da serbest ülkeler bunlar, değil mi? Daha demokratik ülkeler kıyasla söyleyecek olursak. Burada durum nasıl? Burada da. Çünkü insanlar sokağa dayak yeriz korkusuyla, üstümüze su sıkarlar, biber gazı korkusuyla çıkmadıkları gibi birçok yerde üşendikleri için de çıkmıyor. Yüzyıllardır sokağa çıktık çıktık ne oldu bezginliğiyle de çıkmıyorlar. Halbuki çok yanlış bir şey bekliyorlardı sokakta. Her sokağa çıktıklarında devrim olacak zannediyorlar. Halbuki sokağa çıkmanın gerçek nedeni o değil. Sokağa çıkmak bizim bir topluluk olduğumuz hissiyatının yeniden ve yeniden kazanılmasıdır sadece. Çünkü biz o hissiyatı kazandığımız ve elimizde sağlamca tuttuğumuz sürece gerçek anlamda toplum olabiliriz. Ama bundan ümit kesildi. Ne olacak kardeşim? Devrim mi olacak? Ne çıkacağım sokağa? Burada bunu şiddetle görüyoruz. Tam tersine sokağa çıkanlar komplo teorisyenleri. Sayıları da az, çok abartılı bir şey olduğunu da sanmayın. Az sayıları. Fakat sorun şu ki, sokaklar elimizden alındıkça, kendi kabahatimiz ya da belki de bizim kabahatimiz değil, başka Avrupa dışında, Amerika dışında ülkelerde olduğu gibi, belki de başkalarının tepemize biber gazıyla, basınçlı suyla, copla, tokmakla vurmasındandır. Ama şuraya da bu nedenle, sokaklar elimizden alındıkça bizim cemaat gibi davranabilmek, bir topluluk olduğumuzu hissedebilmek için giderek sosyal medyadan başka alanımız kalmamaya başladı. En büyük tehlike bu. Çünkü sosyal medya gibi birbirimizin yüzünü görmeden, elini tutmadan birbirimize anında ya ne diyorsun kardeşim sen demeden, hafızanın bu kadar kısalmasına izin vermeden iletişim ya da etkileşim oluşturamayacağımız yerlerde eğer sosyalleşme ihtiyacımızı gidermeye çalışırsak hakikat diye bir şeyi giderek ortadan kalkar. Nitekim şu anda giderek ortadan kalkıyor ve hepimiz birden Nicki Minaj'ın kuzeninin arkadaşının şişmiş testisleri meselesine kimimiz gülerek, kimimiz inanarak ama bu olayla kimimiz testis geçiyoruz, kimimiz tam da o testislerin altında eziliyoruz. Bunun tek panzehiri var. Agora'yı, meydanları, sokakları yeniden kazanmak. Tamam, hala pandemi var. Herkes sokağa fırlasın demedim. Demiyorum. Ama pandemi de geçecek. Bizim sokağın yerine sosyal medyayı koymaktan, meydanın yerine, tek bir kelimeyle Agora'nın yerine sosyal medyayı koymaktan vazgeçmemizin zamanı geldi. İyi günler, haftaya görüşmek üzere.
Sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.